Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 28. Ayrım. 5. Bölüm. 12 Kasım. Teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok başkan. 42. Washington DC 17. Başkan koltuğuna otururken Beyaz Saray Acil Durum Odası sessizliğe gömüldü. Ulusal Güvenlik Konseyi Kriz Komitesi'nin doğal üyeleri masanın çevresindeki yerlerini alırken Booth, belediye başkanı Al Brown'a yanındaki koltuğa oturmasını işaret etti. Duvardaki saat 17'yi gösteriyordu. Başkan, masayı çevreleyen yüzlere döndü. Baylar, belediye başkanına durumu anlattım. Aramıza katılabilmesi için her zamanki güvenlik önlemlerimizden vazgeçeceğiz. Bunun nedeni açık. Burası onun kenti. Tehdit altında olanlar da onun hemşerileri. Aranızdan birinin itirazı varsa, o itirazı şimdi görüşmeye başlamadan önce duymak istiyorum. Kimseden olumsuz bir yanıt gelmeyince başkan FBI başkanı Doug Stevens'a başlaması için işaret etti. Doug, işe raporunu dinlemekle başlayalım. Yüzünde ip üzerinde yürümesi istenen birinin rahatsız ifadesini taşıyan Stevens, Wentworth sitesindeki olayları ayrıntılarıyla anlattı. Şu anda bina mühürlü. Adli tıp ekipleri daireyi ve arabayı inceliyorlar. Sitenin 500 metre çevresi de kordon altına alınıp dikkatle aranmaya başlandı. Ne var ki şimdilik Sayın Başkan, şüphelilerin nereye kaçtıkları konusunda bir ipucu ya da bir iz bulabilmiş değiliz. Yine de 3 teröristin nerede olduklarını belirlemek için adamlarımın tüm imkanları kullanıp ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bilmenizi istiyorum. Verebileceğim tek iyi haber, teröristlerden ikisinin kimlikleri kesin olarak teşhis edildi. Moskova, şüphelilerin Raşit ve Nikolay Gorev olduğunu öne sürdü. İsteyen olursa dağıtmak üzere dosyalarının kopyalarını getirdim. Kadının kimliğini henüz belirleyemedik ama dairede parmak izi bulacağımızı, bu parmak izlerinden yararlanacağımızı umuyoruz. Ya arama çalışmalarından ya da çatışmadan basın haberdar olursa? Olacaklarından kuşkum yok. Ama onlara anlatabileceğimiz bir sürü hikaye var efendim. O bakımdan en azından şimdilik tehlikede olduğumuzu düşünmüyorum. Charles Rivermont öfkeyle araya girdi. Bize o insanların ortadan kaybolduklarını mı söylüyorsunuz? Hala kordon altındaki bölgede olabilirler. Onun için aramayı yavaş ama gereken itina ve dikkatle sürdürüyoruz. Unutmayın. O insanlar hala o bölgedeyse ve kendilerini tehdit altında hissederlerse bombayı tetikleyebilirler. Buna rağmen döşediğiniz ağdan kurtulabilirler, değil mi? Mümkün. Yine de aramayı tamamlayana kadar bunun cevabını bilemeyeceğiz. Bu da bir saat daha demektir. Rivermont öfkeden kıpkırmızıydı. FBI, vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal oluyor. Bunun için ülkenin en iyi, en parlak insanlarını kullandığı, suçluyu bulmada en uzman kişilerin hizmetlerinden yararlandığı varsayılıyor. Oysa siz bize ajanlarınızın Amerika toprakları üzerinde en çok aranan terörist katilleri köşeye sıkıştırdığını, sonra da onları kaybettiklerini söylüyorsunuz, öyle mi? Bay Rivermont, site ziyareti beklenmedik şekilde sonuçlanan bir rastlantıydı sadece. Adamlarım ellerinden geleni yaptılar. Maalesef acımasız ve çok iyi silahlanmış bir düşmanla karşılaştılar. Bu FBI'ın görevi değil mi? Bunun için eğitilmiş olmaları gerekmiyor mu? Bana kalırsa bu hücreyi yok etmek için elimize geçen en iyi fırsatı kaçırdık. Bu da bana beceriksizlik gibi geliyor. FBI başkanının yüzü kızardı. Bu sözünüze şiddetle itiraz ediyorum Bay Rivermont. Baylar, diye araya girdi başkan. Toplantıdan önce FBI başkanıyla özel tartışmasında öfkesini yatıştırdığından yeniden bu yola başvurmak niyetinde değildi. Bu toplantının münakaşaya dönüşmesine izin vermeyelim. Neler hissettiğinizi anlıyorum. Öfkenize katılıyorum, tıpkı Bay Stevens gibi. Yanlışlıklar yapıldı. Bu insanların yakalama fırsatı en azından şimdilik kaçırıldı. Ama bu olaylardan ders alıp daha dikkatli olalım. Teröristlerden ikisinin kimliğini kesin olarak biliyoruz. Ne denli umutsuz ve tehlikeli olduklarını, neler yapabileceklerini de. Tekrar Stevens'a döndü. Doug, en kötüsünü düşünüp Kaçtıklarını kabul edersek nereye gitmiş olabilirler? Bundan sonra ne yapmaları beklenir? Birden fazla hücre evleri ya da olağanüstü durumlarda yanlarında gizlenecekleri suç ortakları olmalı mutlaka. DC, Maryland ve Virginia'da bilinen tüm radikal İslamcıları ve sempatizanları 24 saat izliyoruz. 2 saat önce aradıklarımızın bunlardan biriyle temas kurup yardım isteyebileceği ihtimaline karşı izlemeyi yoğunlaştırdık. Telefon konuşmalarını dinlemeye aldık, hareketleri dikkatle incelemeye başladık. Ajanlarımız sokaklardaki muhbirlerini yeniden ziyaret edip o iki teröristin fotoğraflarını göstermeye girişti. Bir şey daha, teröristlerden birinin bize kalırsa Gorev'in çatışmada yaralandığını sanıyoruz. Ciddi bir yara mı? Bilmiyoruz efendim. Birinci kat sahanlığından binanın arkasına kadar giden kan lekeleri var. Tıbbi yardım istemesi ihtimalini düşünerek metropol bölgesindeki tüm hastane, doktor ve eczaneleri tarıyoruz. Teröristlerin bundan sonra ne yapacaklarını kestirmeye gelince bölgedeki arama çalışmalarının tamamlanmasını beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun umut kırıcı olduğunun farkındayım efendim ama durum bu. Yine de neredeyse kesin bir tahmin yapabilirim. Bu adamlar Ebu Haşim'le temas kuracaklardır. Ona olup bitenleri bildireceklerdir. Kuşkusuz bu da Ebu Haşim'in öfkelenmesine, kendini tehlikede hissetmesine neden olacak. Bana kalırsa isteklerini yerine getirmemiz için daha fazla baskı yapacak. Bu ihtimalin farkındayım. Başkan başını salladı. Sonra CIA başkanına döndü. Dick, bize neler söyleyeceksin? Her şeyden önce uydu keşif cihazlarımız tüm Rus bombardıman uçaklarının Soysi'deki üslerine döndüklerini, bombaların yeraltı depolarına alındığını doğruluyor. Kuzmin'in sözünü tutmayacağı yönünde bir belirti yok. Güzel. Peki Ebu Haşim'le temas kurma çabalarımız ne durumda? Parlak görünmüyor. En iyi seçenek Samir Mehmet adında biri. Pakistanlı emekli bir istihbaratçı, Sovyetlere karşı savaşmaları için mücahitlere silah gönderirken CIA'nin kullandığı bir adam. Haşim'in dostlarından biri olarak biliniyor. Bizim adımıza girişimde bulunmasını istedik. Durum hakkında bilgi verdiniz mi? Verdik efendim, dedi CIA başkanı. Haşim'e ulaşarak aramızda doğrudan iletişim sağlayacak bir yol bulmasını söyledik. Mehmet'e gece gündüz kullanılabilecek güvenli ve özel uydu frekanslarının listesini verdik. Bu frekanslardan yapılacak herhangi bir iletişim aynı anda doğruca buraya acil durum odasına aktarılabilir. Ya da Haşim kendine daha uygun herhangi bir iletişim yöntemi seçebilir. Oysa Mehmet yardımda bulunmayı daha baştan reddetti. Bir CIA kuklası ya da bizim temsilcimiz olarak görülmek istemediğini söyledi. Durumdan haberdar olması onu güvenlik açısından tehlikeli kılmaz mı? Ya gidip uluslararası basına anlatırsa? Mehmet'e Haşim'in tehdidini kamuoyuna açıklamama uyarısını ilettik. Basına bir şey sızdırmayacaktır efendim, bundan kesinlikle eminim. Haşim'in stratejisini bozmaya cesaret edemez. Öte yandan istediğimizi reddetmesine rağmen eski dostuna gidip girişimimizi anlatacağından da eminim. Mehmet en azından Haşim'den nasıl bir tepki beklediğini belli etti mi? CIA başkanının yüzü asıldı. Gizliden gizliye zamanımızı kesinlikle boşa harcadığımızı düşünüyor. Haşim'in bu aşamadan sonra tartışmaya kulak asmayacağını düşünüyor. Özellikle de Beyaz Saray'dan gelenlere asla. Amerika'yı rehin almak Haşim'in yıllardan beri düşlediği bir şey. Üstünlüğünü bırakmayı kabul etmeyecek. Bu yüzden de konuşmaya razı olmayacaktır. Mehmet'in hiç umudu da mı yok? Yok efendim. Harika, dedi başkan ifadesizce. Rebecca Joyce'un sesi yükseldi. Afgan rejimine Haşim'in niyetini anlatsak nasıl olur? Eğer Haşim tehdidini geri almazsa, Rusların ülkelerini taş üzerinde taş kalmayana kadar bombalayacaklarını söylersek? Haşim'i bu da durduramaz, dedi CIA başkanı. Afgan yetkililer kamplarına saldırıp Haşim'i tutuklasalar bile bu tehdidin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Tam tersine tehdidi daha da keskinleştirir. Haşim köşeye sıkıştırıldığını görür, öfkelenir, bombasını patlatmaya niyetlenir. Kötü bir durumu daha da beter hale getirmiş oluruz. Başkan hızla araya girdi. Baylar bayanlar, daha görüşmemiz gereken bir sürü önemli konu var. Dick, Haşim'le hücre evi arasındaki haberleşmeyi saptama konusunda bir gelişme var mı?
Yok efendim. Afganistan'la Amerika arasındaki iletişimi saniyede bir tarıyoruz ama henüz bir şey yakalayamadık.
General Horton, Orta Doğu'daki birliklerimizin %15'inin geri çekilmesi hangi aşamada?
Devam ediyor efendim. İlk nakliye uçaklarının bu gece 9'da Suudi Arabistan'dan havalanmasını bekliyoruz.
Başkan, konsey üyelerine sırayla söz verirken, Belediye Başkanı Al Brown konuşmaları şaşkınlık içinde dinliyordu. Yarım saat önceki özel toplantının etkisini tam sindirememişken, başkanın dehşet verici sözlerini yeni yeni kavruyordu. Masanın çevresinden birbiri ardına gelen umutsuz raporları duydukça kendini kabusta hissetti. Daha fazla dayanamayacağını anlayınca avuçlarını masaya dayadı. Öfke bir lav seli gibi 1.97'lik vücudu kapladı.
Sayın Başkan, birkaç kelime söylemek istiyorum.
Hangi konuda El?
Bu tehlikeye yaklaşımımız konusunda.
Farklı bir düşüncen mi var?
Bir fikrim var Sayın Başkan. Değer mi değmez mi bilmiyorum. Saygısızlık etmek niyetinde de değilim. Ama buradaki sözde uzmanların çenelerini kapayıp söyleyeceklerime kulak vermelerini istiyorum.
Washington DC 16. Nikki Dean, Beyaz Saray'ın 5 kilometre uzağında Adams Morgan'daki yuvanın önünde bekliyordu. Kapının açıldığını, Daniel'ın elinde Barney çantasıyla diğer çocuklarla birlikte çıktığını gördü.
''Benim en güzel oğlum nasıl? Günün iyi geçti mi?''
''İyiydi anne.''
''Bana yeni bir resim çizdin mi?''
''Bugün çizmedim. Ne gördüm biliyor musun?''
Sesinde ani ve bulaşıcı bir heyecan vardı.
''Ne gördün?''
Nikki Daniel'ı elinden tutup Toyota'ya doğru götürürken gülümsedi. Yuvadan sonra hep anlatacak bir şey olurdu. Duyduğu yeni bir sözcük, öğrendiği yeni bir oyun, göstermek istediği parlak renkli ve anlaşılamaz çizgilerle yapılmış bir resim.
''Askerler!
Sahi mi?
Pencereden gördüm. Oradalar. Bak anne!''
Daniel parmağıyla karşı kaldırımı gösteriyordu. Karşıdaki binalardan biri aylardır kullanılmayan bir dağıtım deposuydu. Kırmızı tuğladan etrafı dikenli telle çevrili, yükleme rampaları çöp dolu, duvarlardan birine satılık kiralık levhası konmuş bir depo. Nikki, yükleme rampalarının önünde park etmiş 3 askeri kamyonu ve Humvee personel taşıyıcıyı, kapının iki yanında da özel giysili 2 askeri gördü.
''Bayan Elaine bunların gerçek asker olduğunu söyledi. Bunlar gerçek asker mi anne?''
''Sanırım öyle.''
Nikki kaşlarını çattı. Arabasını park ettiği kaldırımın kenarında durdu.
''Elaine, askerlerin neden burada olduklarını anlattı mı Daniel?''
''Hayır.''
Daniel omuz silkti.
''Sadece asker olduklarını söyledi. Gidip bakabilir miyiz anne?''
Nikki sokağın karşısına baktı. Bir yıldır Daniel yuvaya başlayalı beri haftada 5 gün deponun önünden geçmiş, ne depoda ne de yakınlarında askere rastlamamıştı. Reagan'daki askeri nakliye uçakları, komuta merkezinde tatbikat için toplanmış bir yığın polis, şimdi de Adam Morgan'daki terk edilmiş depoyu kullanan askerler.
''Anneyle gel Daniel.
Nereye gidiyoruz?''
''Anne askerlerle konuşmak istiyor.''
Elinde Daniel'ın eli, Nikki karşı kaldırıma geçti. Tel örgünün gerisindeki askerler, yüzünde geniş bir tebessümle yaklaşan kadınla çocuğa baktılar.
''Merhaba. Küçük oğlum sizi yakından görmek istiyor da bir sakıncası var mı?''
''Tabii yok hanımefendi.''
Nöbetçilerden biri, zenci çavuş olanı dizlerinin üzerine çöküp Daniel'a baktı.
''Adın ne evlat?''
Gördüğü ilgiden şaşıran Daniel, gözlerini çavuştan ayırmadan Nikki'nin eline yapıştı.
''Daniel.''
''Büyüyünce asker olmak mı istiyorsun Daniel?''
''Hayır, Power Ranger olmak istiyorum.''
Çavuş başını kaldırıp Nikki'ye baktı ve güldü.
''Galiba bir asker adayını kaybettik. Benim de bu yaşlarda bir oğlum var. O da Power Ranger'lara bayılıyor.''
''Ordunun bu depoda ne aradığını sormamda bir sakınca var mı?''
''Tatbikatın bir parçası hanımefendi.''
Çavuş doğruldu.
''Sahi mi? Nasıl bir tatbikat bu?''
Özür dilerim ama söyleyemem hanımefendi. Orduya ait bir konu, anlıyorsunuz değil mi?
Hangi birliktensiniz?
Çavuş arkadaşıyla bakıştı. Bunu da söyleyemem hanımefendi. Çok önemli olduğundan değil, tatbikatın bir parçası olduğu için.
Nikki, askerlerin bakışmalarını gördü. Çavuşun üniformasında birlik kokardı olmadığını fark etti.
Daha önce buralarda hiç asker görmemiştim. Mahalledeki terk edilmiş depoya yerleştiğinizi duyunca ilgimi çekti.
Bunu bilemem hanımefendi. Ben sadece emirleri yerine getiriyorum.
Nikki gazeteci kimliğini gösterdi.
Aslında gazeteciyim. Burada bu konuyu konuşabileceğim biri var mı? Bana kalırsa bundan güzel bir yazı çıkabilir.
Üzgünüm hanımefendi.
Çavuş basın kimliğini inceledi. Birden ciddileşmişti.
Şu anda burada konuşabileceğiniz kimse yok. Ama isterseniz Kara Kuvvetleri'nin Halkla İlişkiler Bürosu'nu arayın. Eminim yardımcı olacaklardır.
Telefonda isteyebileceğim özel biri var mı?
Binbaşı Craig hanımefendi. Bana kalırsa konuşmanız gereken odur.
Nikki binbaşının adını not defterine yazdı.
Teşekkürler çavuş. Daniel'la konuştuğunuz için de teşekkürler.
Benim için keyifti hanımefendi.
Çavuş Daniel'a göz kırptı.
İyi günler dostum. Eğer askerlik konusunda fikrini değiştirirsen bize haber ver, tamam mı?
Washington DC 17:30. Her şeyden önce diye başladı Al Brown. Kuzmin haklıydı. Acil durum odasındaki masanın çevresindeki şaşkın yüzler DC belediye başkanına döndü. Orospu çocuğunu cehenneme postalamalıydı. O herif dünyaca aranan bir katil. Tanrı aşkına, çılgın bir cani. Bana sorarsanız Ruslar doğru düşünmüş. Herifi yok et.
Bizim başlıca endişemiz, diye araya girmeye çalıştı yüzü kıpkırmızı General Horton.
Kentinizdeki hemşerilerinizin güvenliğiydi Sayın Belediye Başkanı.
Öfkesinin seline kapılmış Brown cevabı duymadı bile.
Herif Çakal Carlos'un başka türlüsü, yeni bir Kaddafi. Tek farkı milyon kere daha beter olması. Ebu Haşim bu ülkeyi yıllardır rehin tutuyor. Irklarına, inançlarına bakmaksızın masum Amerikalıları öldürdü, korkuttu. Aklınıza gelebilen her İslamcı terör örgütüne para desteği sağladı. Adamları, büyükelçiliklerimizi, askeri üslerimizi, savaş gemilerimizi bombaladı. Askerlerimizi ve sivillerimizi katletti. Bu herif insan hayatına bok kadar bile değer vermiyor. Güneşin altında uygar yasa olarak ne varsa yıkmaya kararlı.
Brown nefretten mosmor devam etti.
Çeçenistan'da savaşın sürmesi için kişisel servetini kullandı. Lübnan'da Hizbullah'la Hamas'ı, Irak'ta Saddam Hüseyin'i, Orta Doğu'da veya Uzak Doğu'da Amerika'yı düşmanları olarak gören bütün çılgın radikal İslamcıları destekledi. Şimdi de benim kentimi, benim insanlarımı tehdit ediyor. Bakın, böylesine kudurmuş bir köpekle başa çıkmanın tek bir yolu var, o da onu yok etmek. Sonsuza dek yok etmek.
Brown sadece soluğunu tazelemek için durakladı. Sonra kaldığı yerden devam etti.
Oysa biz ne yapıyoruz? Banka hesaplarına el koymaya kalkıyoruz, başaramıyoruz. Afgan yetkililere baskı yapıp onu tutuklamalarını, bize teslim etmelerini istiyoruz, başaramıyoruz. Afganistan'daki kamplarını bombalayarak onu öldürmeye çalışıyoruz, başaramıyoruz. Bana burada ne yapıldığını söyleyebilecek biri var mı? Biz dünyadaki en ileri teknolojiye sahip uygarlığız. Elimizde zilyonlarca dolarlık silah ve bilinen en donanımlı ordu var. Yine de yıllardır uğraşmamıza rağmen o pezevengi nallayamıyoruz. Biliyor musunuz? Oturup Kuzmin'i alkışlamak gerek. Adam doğru düşünmüş. O eyaleti haritadan silecekti. Sorunu kökünden halledecek, çöp torbasının ağzını düğümleyecekti. Ama hayır, burada bir alay salak oturmuş, bu herifle pazarlık ediyor, isteklerini kabul ediyoruz. Aklımızı mı yitirdik yoksa?
O eyalette masum insanlar da yaşıyor Sayın Belediye Başkanı.
Washington'da da masum insanlar var. Onlardan çok daha kalabalık. Kandahar'ın çevresindeki vahşi kabilelerin çoğu Ebu Haşim'i ve adamlarını destekliyor.
Yoksa orada neden saklandığını sanıyorsunuz Tanrı aşkına? O herifin DC'de ne kadar desteği var sizce?
Tamam. Haşim'in kafasında bombayı patlattık diyelim, diye araya girdi başkanın danışmanı Catherine Ashmore. Ama ya dünya üzerindeki tüm Müslüman ülkeler kanımızı dökmek için ayaklanırsa ne olacak?
Müslüman ülkeler mi? Bunun Müslümanlıkla hiçbir ilgisi yok.
İşte yanlışınız burada. Bu ülkenin vatandaşlarından milyonlarcası Müslüman. Ama çevrelerindeki insanları havaya uçurmuyor, gaz verip öldürmüyor, komşuları Allah'a inanmıyor diye cihat ilan etmiyorlar. Bunun dinle filan ilgisi yok. Bir çılgınla ilgisi var. Tanrı'nın adına konuştuğunu sanan çılgın bir fanatikle. Daha da çılgın olanı ne biliyor musunuz? Onu dinliyoruz. Daha da beteri o göt deliğinin söylediğini yapacağız. Bana sorarsanız pezevengi bombalayalım. Sonra da dünyaya Haşim'in niyetini açıklayalım. Bu kenti ortadan kaldırmak, insanlarını katletmek istediğini söyleyelim. Aklı başında herkes bize hak verecektir.
O da yeniden sessizliğe gömüldü. Yüzü ter içinde kalan Al Brown cebinden bir kağıt mendil çıkarıp ağzını sildi. General Horton sakince konuştu.
Sayın Belediye Başkanı, kentinizi kurtarmanın tek çaresi bu çılgınları ve bombalarını bulmak.
Ya, öyle mi? Peki ya bulamazsak? O zaman ne bok yiyeceğiz general? Boğazımıza kadar boka batarız.
FBI başkanının önündeki telefonun ışığı yandı. Belediye başkanı ile general arasındaki sıcak tartışmanın kargaşasında ışık çok azanın dikkatini çekti. FBI başkanı ahizeyi kaldırdı, dinledi. Uzunca bir süre karşısındakine fısıldayarak bir şeyler sordu.
Bir gelişme olur olmaz bana haber verin, dedi sonra.
Ahizeyi yerine bıraktığında masadaki herkesin tartışmayı unutup onu izlediğini gördü. Yüzü kül gibiydi. Wentworth çevresindeki arama çalışmalarının bir dakika önce tamamlandığını söylemek istiyorum.
Ve? Diye sordu başkan.
Bombaya benzer hiçbir şey yok. Teröristlerin üçü de kayıp. Başkan elini hızla masaya vurdu. Umutsuzlukla yüzünü buruşturdu.
Allah kahretsin.
Bir şey daha var efendim, diye devam etti FBI başkanı. Ulusal Güvenlik Ajansı, Haşim'in Kandahar bölgesinden bir mesaj gönderdiğini bildiriyor.
Kime?
Size, efendim. Konuşmak istiyor. 43. Atlantic City, New Jersey. 17:40. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kandahar'dan gelen mesajı öğrendiği sırada, İşim Razan, yanında Carla Sheriff'le birlikte bakımlı fundalar ve minyatür palmiyelerle çevrili, çakıl taşı kaplı yolda yürüyordu. Doktoru Gorev'le baş başa bıraktıktan sonra Razan korumalarını uzaklaştırmıştı. Ceketinin üst cebinden bir sigara çıkardı. Yakıp dumanını akşamın soğuk havasına üfledi. Karanlık bahçe küçücük ışıklarla, gökte yıldızlarla aydınlanıyordu.
Safa Yasin.
Gerçek adım bu mu?
Önemli mi?
Çeçen omuz silkti.
Şu sıralar isimlerin pek önemi yok. Ama önemli olan başka gerçekler var.
Ne gibi?
Nikola'ya ne oldu? Tam olarak. Eğer biri ona zarar verdiyse neden?
Carla kafasını salladı.
Saygısızlık etmek istemem. Ama bu konu seni ilgilendirmez işim Razan. Lütfen, sana daha fazlasını anlatamam.
Dostlarımdan birinin başı dertteyse ilgilendirir.
Razan durakladı, genç kadına baktı.
Aptal değilim Safa Yasin. Bu işin içinde çok şeyler olduğu açık. Dün Nikolay bir polis minibüsü, polis silahları ve üniformaları sağlayacak birini bulmak için bana geldi. Kendi kendime neden diye sordum. Nikolay Amerikan topraklarında ne yapmaya çalışıyor? Bir cevap bulamadım. Ama neye kalkışırsa kalkışsın, bunun Çeçen davası ile ilgili olacağını düşünüp fazla soru sormadım.
Oysa şimdi soruyorsun.
Nikolay eski dostum, başta hayatım olmak üzere bir sürü şeyimi borçlu olduğum biri. Eğer başı dertteyse yardım etmek isterim.
Yardım ettin bile işim Razan, bize sığınacak bir yer sağlayarak, Nikolay'a bakacak bir doktor bularak.
Razan içini çekti.
Bunun Nikolay'a adını verdiğim adamla bir ilgisi var mı, Visto denen adamla?
Yok. Öyleyse bir tek şey söyle. Polis işin içinde mi?
Carla tereddüt etti, dudağını ısırdı. Evet. Razan dudaklarını düşünceli düşünceli büzdü. Sonunda başını salladı, Carla'nın koluna girdi, sessizce yürümeye koyuldular. Bahçenin ortasından geçen bir dereye vardılar. Derenin üzerinde minicik bir tahta köprü, karşı tarafta da dövme demirden beyaz bir bank. Köprünün üzerinden geçtiler. Razan bankı gösterdi. Otur Safa Yasin. Carla oturdu. Gecenin ayazından korunmak için yakasını kaldırdı. Razan yanına yerleşti. Yukarıya, yıldızlara baktı. Havaya bir duman halkası üfledi.
Nikolay'la ne zamandır dost olduğumuzu biliyor musun? Diye sordu sonunda.
Hayır, senin hakkında hiçbir şey anlatmadı.
Neredeyse 15 yıl. İkimiz de paraşütçüydük. O benim hayatımdaki en yakın dostumdu. Her askerin emrinde savaşmayı isteyeceği gerçek bir subay. Cesur, güvenilir, sözünü tutan, başkalarının da sözlerini tutmalarını bekleyen biri. Ruslar onun hakkında ne derlerse desinler, onurlu bir adam. Onlar için Nikolay bir hain. Adını çamura bulamak için her şeyi yapacakları bir satılmış. Ona terörist diyorlar ama Çeçenler için Nikolay bir özgürlük savaşçısı, bir kahraman.
Biliyorum.
Hiç Çeçenistan'a gittin mi?
Hayır.
Öyleyse bilemezsin. Çeçen halkının gözünde onun yeri bambaşka. Ruslar ülkemi işgal ettiklerinde halkımı yok etmek, ruhunu ezmek için tanklarıyla, toplarıyla, bombardıman uçaklarıyla geldiklerinde Nikolay Gorev halkımı korumak için tanıdığım herkesten fazlasını yaptı. Köylerin boşaltılması işini örgütledi. Onları Rus bombardımanından kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Orduya inanılmaz bir kahramanlıkla direndi. Benim gibiler, yer altında çalışanlar, savaşın dışında kalmayı, elimizdeki tüm imkanları seferber etmeyi seçtik. Silah aldık, para sağladık, malzeme kaçırdık. Şimdi sana önerdiğim de aynı yardım. Neyim varsa, bütün kaynaklarım, hepsi senin. Bunu Nikolay için yapıyorum.
Carla cevap vermedi. Endişeyle eve doğru baktı.
Onun için korkuyor musun? Diye sordu Razan sakince.
Evet.
Doktor elinden geleni yapacak. Nikolay güvenilir ellerde.
Razan'ın sigarı sönmüştü, yeniden yaktı.
Onu seviyor musun? Diye sordu yine sakin bir sesle.
Bir zamanlar, çok önceleri.
Ya şimdi?
Bilmiyorum.
Bence seviyorsun.
Razan'a bakmak için döndü. Çeçen dudaklarının ucuyla gülümsedi.
Tanrı bana 7 kız kardeş verdi. 7 kız kardeşi olan biri kadınları hala tanıyamamışsa salak demektir. Bana kalırsa onu çok seviyorsun.
Belki de.
Öyleyse neden ona yardım etmeme izin vermiyorsun?
Carla adama baktı. Kaba yüzün, karanlık ve kurnaz dış görünüşün altında insanın içini ısıtan bir yumuşaklık gördü.
Bu senin savaşın değil işim Razan.
Öyleyse kimin? Bunu söyle.
Carla ayağa kalktı. Lütfen, zaten gereğinden fazla konuştum. Nikolay sırrını açıklamamı istemezdi. Söz konusu sen bile olsan. Yalvarırım daha fazla soru sorma.
Çeçen, genç kadının sesindeki umutsuzluğu hissetti. Carla'nın endişeyle eve doğru baktığını gördü. İçini çekti, ayağa kalktı.
Peki öyleyse, senin dediğin gibi olsun. Yine de benim için yapmanı istediğim bir şey var Safa Yasin.
Ne?
Razan koluna girerken Carla ürperdi. Akşam ayazının iliklerine işlediğini hissetti.
Gel, hava soğudu. Eve dönelim. Orada anlatırım.
Arkadaki müştemilata girdiklerinde doktoru ağzında bir sigara, musluğun başında ellerini yıkar buldular. Gorev karnı kalın sargılarla sarmalanmış, yatakta baygın yatıyordu. Doktor havluyla ellerini kuruladı, yaklaştı.
Bitti. Allah'tan ameliyat beklediğim kadar güç geçmedi. Şarapnel bağırsağını delmiş ama yarayı temizleyip dikmeyi başardım. Görebildiğim kadarıyla başka şarapnel parçası yok. Emin olmak için röntgenini çektirmemiz gerekir.
Şimdi, Şimdi nasıl? Doktor, Carla'nın yüzündeki endişeyi gördü.
Nabzı yeterince düzenli ama oldukça güçsüz. Bir ya da iki litre kanın yararı olur. Kanından bir örnek aldım. Bu gece uygun kanla geri geleceğim.
Hayatta kalma ihtimali? Diye sordu Razan.
Tüm hastalarımın böylesine güçlü olmasını isterdim doğrusu.
Doktor gülümsedi.
Ölmeyecek, emin olabilirsin. Ama dinlenmesi gerek.
Ne kadar? Diye sordu Carla.
Birkaç gün.
Ama bu imkansız.
Gerçekten iyileşmesini istiyorsanız değil. Onu zamanından önce ayağa kaldırırsanız dikişleri patlar. Sonra da ne olacağını Tanrı bilir.
Carla yatağa yaklaştı. Gorev alnı ter içinde derin bir uykuya dalmıştı. Yatağın yanına bir iskemle çekti, bir havluyu su dolu tasa batırıp Nikolay'ın alnını sildi.
Ne zaman uyanacak?
Narkozun etkisi geçtiğinde, yani bir ya da iki saat kadar sonra ama hala sersem gibi olacak. Şimdilik yemek vermeyin, sadece isterse su içirin.
Bu akşam götürülemeyeceği kesin mi?
Doktor karşısındakinin çıldırmış olduğunu düşünerek Carla'ya baktı.
Kesinlikle götürülemez. Dinlenmesi gerek. Çok dinlenmesi hem de.
Çantasını toplayıp Razan'a döndü.
Edward'a antibiyotikle ağrı kesiciler bıraktım. Ben dönene kadar yaralı ile ilgilenmeyi becerir. Yarın sabah durumu yeniden değerlendiririz.
Teşekkürler Arkady. Doktor sırıttı. Birden canlandı, sigarasını söndürdü.
Gerek yok. Oldukça ilginç bir akşamdı. Sanki yeniden savaş meydanında çalışırmış gibi.
Doktor gidince Razan, Carla'yı evin ön tarafındaki oturma odasına götürdü. Waterford, kristal karafadan iki kadeh mat viski doldurup bardaklardan birini uzattı.
Al, bir kadeh içkiye ihtiyacın varmış gibi görünüyorsun.
Carla kristal kadehi alınca Razan bardağını kaldırdı.
Nikola'ya, çabuk iyileşmesi için.
Çeçen paraşütçü viskisini yuttu, pencereye doğru yürüdü. Karanlık çimenlere baktı.
Şüphesiz iyileşene kadar kaç gün gerekiyorsa burada kalacak. Burada güvende olur, iyi bakılır. Sen de onunla kalabilirsin.
Bu mümkün değil, bu akşam olmaz.
Razan Carla'ya baktı.
Öyleyse istediğin zaman buraya dönebilirsin. Ama benim iznim olmadan onu götürmeye kalkarsan öfkemle karşılaşırsın Safa Yasin. Bunu anladın mı?
Carla kadehini indirdi.
Başka seçeneğin var mı?
Yok.
Nikolay'ın hayatı benim için çok değerli. Hala olan biteni anlatmamakta kararlı mısın?
Anlatamam.
İnatçı bir kadınsın. Bunu daha önce söyleyen oldu mu?
Bunun inatçılıkla bir ilgisi yok. Nikolay da aynını yapardı.
Razan pencereden uzaklaştı. Sehpanın üzerindeki telefona uzandı.
Yegori'ye buraya gelmesini söyle.
Birkaç saniye sonra kapı açıldı. Carla'yı zorla arabaya bindiren Çeçen odaya girdi. Razan'ın yanına geldi.
İşim?
Razan adamın kulağına bir şeyler fısıldadı. Koruma gitti. Carla şaşkınlıkla Razan'a baktı.
Senin için bir şey yapmamı istediğini söylemiştin değil mi?
Razan kadehini hızla sehpanın üzerine vurdu.
Oraya da geleceğiz. Hala kafamı kurcalayan ne biliyor musun?
Bu işte karışık bir şey var Safa Yasin. Gerçekten karışık bir şey.
Yaşlı ninem başının her ağrıyacağını hissettiğinde bir dert çıktığını söylerdi. Şimdi ise başım çatlayacak gibi.
Çeçen koruma elinde iki cep telefonu ve Gorev'in barettasıyla döndü. Elindekileri Razan'a uzattı.
Silah Nikolay'ın değil mi? Diye sordu Razan Carla'ya.
Evet.
Al.
Razan tabancayı uzattı.
Anladığım kadarıyla buna ihtiyacın olacak.
Carla barettayı cebine attı.
Şimdi sana ne yapmanı istediğimi söyleyeceğim. Yardımımı geri çevirdin ama bir kez daha teklif ediyorum.
Razan Carla'ya cep telefonlarından birini verdi.
İkimize birer tane. Bana herhangi bir nedenle ihtiyacın olursa gece gündüz numaram telefonun hafızasında kayıtlı. Sen sadece telefon et yeter. Eğer Nikolay'ın durumu herhangi bir nedenle bozulur ve sana ihtiyacım olursa telefon ederim. Beni anlıyor musun Safa Yasin?
Evet, anlıyorum.
İyi. Yegori seni arabana kadar götürecek.
Birkaç dakika sonra Razan pencerenin yanında durmuş, sigaranı tüttürüyor, Playmont'un kırmızı stop lambalarının kayboluşunu izliyordu. Kapının açıldığını duyunca döndü. Yegori'nin içeri girdiğini gördü. Yapacaklarını iyice anladın mı? Evet işim. Adamlar hazır. Yap öyleyse.
28. ayrımın sonu. Sayfa 352. Devamı 29. ayrımda.